Ayrım 24, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 290. Lisbeth bedenini yoklayarak kurşunun girip çıktığı delikleri bulmuştu. Omzunun ön tarafından giren kurşun hiç sapmadan arkasından çıkmıştı. Felaket kanıyordu. Yarası omzundan şakaklarına kadar zonkluyordu. Atar damarına isabet etmemişti herhalde. Öyle olsa daha beter kanardı. Hiç değilse öyle olmasını umuyordu Lisbeth. Dönüp geriye baktı. Yakınlarda bir yerde saldırganı bekleyen bir araba vardır diye düşünüyordu. Mantıklı olan buydu. Ama peşlerinden gelen yoktu. Yeterince uzaklaşmış olmalarını umdu. Dönüp çocuğa baktı. August ellerini göğsünde kavuşturmuş, ileri geri sallanıyordu. Lisbeth bir şey yapması gerektiğini anladı. Çocuğun saçlarındaki, elbiselerinin üzerindeki cam parçalarını temizlemeyi akıl etti. August bir süre hiç kımıldamadan durdu. Bunun iyiye işaret olduğundan emin değildi Lisbeth. August'un bakışları fazlasıyla sabit ve parlaktı. Lisbeth sanki durum çok normalmiş gibi davranmaya gayret ediyordu. Ama bu o kadar kolay değildi. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Yarasının üzerine sardığı tişört kandan sırılsıklam olmuştu. Bilincini mi kaybediyordu? Korkuya kapıldı. Alelacele bir plan yapmaya çalıştı. Polisi arayamazdı. Çocuğu saldırganın ellerine atmışlardı. Belli ki duruma hakim değillerdi. Ne yapacaktı? Bir araba bulmalıydı. Bu arabaya bindikleri görülmüştü. Üstelik parçalanmış arka cam dikkat çekerdi. Fiskargatan'a gidip sahte kimliği Irene Nesser adına kayıtlı BMW'sini alabilirdi. Araba sürebilecek durumda mıydı? Kendini bok gibi hissediyordu. Wasserbrau köprüsüne sür diye emretti. Tamam tamam dedi Jakob. İçecek bir şeyler var mı? Amcam için aldığım viski var. Bana ver dedi. Bir şişe Grant'ı aldı. Büyük bir çabayla açtı. Sargı bezi gibi kullandı. Tişörtü çekip aldı. Yarasının üzerine viski döktü. Sonra bir, iki, üç derin yudum aldı. August'a da ikram edecek gibiydi. Sonra vazgeçti. Çocuklar içki içmezdi. Şok geçiren çocuklar bile. Bilinci bulanmaya başladı. Gerçekten bilincini mi yitiriyordu? Gömleğini çıkarsana dedi Jakob'a. Ne? Omzuma yeni bir şey sarmalıyım. Tamam ama uzun etme. Eğer size yardım edeceksem hiç değilse neler olduğunu söyle. O adamın sizinle derdi ne? Bu çocuğu korumaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bir domuz bu çocuğun peşinde. Niçin? Bu seni ilgilendirmez. O senin oğlun değil mi? Tanımıyorum bile. Peki niçin yardım ediyorsun o zaman? Lisbeth bir süre tereddüt etti. Ortak düşmanlarımız var dedi. Jakob gönülsüz bir şekilde ve zorlanarak V yaka kazağını çıkardı. Araba sürerken kolay bir iş değildi. Arkasından gömleğinin düğmelerini çözdü. Çıkarıp Lisbeth'e uzattı. Gömleği alıp dikkatle omzuna sardı Lisbeth. August tuhaf bir hareketsizlik içindeydi. Donuk ifadesiz gözlerle ince bacaklarına bakıyordu. Bir kez daha ne yapacağım diye düşündü Lisbeth. Fiskargatan'daki eve gidebilirlerdi. Mikael Blomqvist dışında hiç kimse evin adresini bilmiyordu. Lisbeth Salander adıyla resmi bir kayıttan bu eve ulaşamazlardı. Yine de risk almak istemiyordu. Delice riskler aldığı zamanlar olmuştu. Ama şimdi bilgi toplamak konusunda yeterince uzman bir düşmanla karşı karşıyaydı. Belki Svea Wagen'da onu tanıyan biri görmüş, polis daha şimdiden izini sürmeye başlamıştı. Saklanacak bir yer bulmalıydı. Kendisiyle hiçbir şekilde bağ kurulamayacak bir yer. Bu nedenle yardıma ihtiyacı vardı. Ama kimden alacaktı? Holger? Eski vasisi Holger Palmgren'i düşündü. Geçirdiği beyin kanamasından sonra az çok toparlanmıştı. Lilia Hormstorget'te iki odalı bir dairede oturuyordu şimdi. Lisbeth'i gerçekten tanıyan tek insandı. Ölümüne sadıktı Lisbeth'e. Yardım etmek için elinden geleni yapardı. Ama yaşlı ve tasalı bir adamdı. Onu bu işin içine çekmek istemedi. Tabii bir de Mikael Blomqvist vardı. Aslına bakılırsa hiçbir yamuğu olmamıştı bu zamana kadar. Yine de iletişime geçmekten kaçınmıştı Lisbeth. Belki de böyle lekesiz olduğundandı. Fazlasıyla iyi, doğrucu daha bir sürü boktu kendisi. Ama bunun için onu suçlayamazdı ki, hiç değilse abartmamalıydı, onu aradı. İlk sinyalden sonra açtı Mikael, sesi telaşlıydı. ''Merhaba, sesini duymak ne iyi, ne oldu?''
''Şimdi anlatamam.''
''Yaralandığını söyleyin diyor, burada kan lekeleri var.''
''Çocuğun bir şeyi yok.''
''Peki senin?''
''İyiyim.''
''Yani yaralısın.''
''Biraz bekle Blomqvist.''
Westerbron Köprüsü'nün hemen başındaydılar. Jakob'a otobüs durağında durmasını söyledi. ''İnecek misiniz?''
''Sen ineceksin.
Telefonunu bana verip ben konuşurken dışarıda bekleyeceksin, tamam mı?''
''Tamam, tamam.''
Jakob korku dolu gözlerle baktı. Telefonunu verip arabadan indi. Lisbeth Mikael'e döndü. ''Neler oluyor?'' diye sordu Mikael.
''Boş ver neler olduğunu.'' dedi Lisbeth. ''Şu andan itibaren bir Android telefonu edinmeni istiyorum. Örneğin bir Samsung. Herhalde dergide böyle bir telefonunuz vardır.''
''Evet, birkaç tane var.''
''İyi, Google Play'e girip Heal Phone App, bir de SMS için Tremor Application indir. Güvenlikli iletişime ihtiyacımız var.''
''Tamam.
Aptallık edip bu konuda sana yardım edecek kişiyi açık etme. Herhangi bir zayıf nokta istemiyorum.''
''Elbette.''
''Ayrıca?''
''Evet,
telefon yalnızca çok acil durumlarda kullanılacak. Bunun dışında senin bilgisayarın üzerinden özel bir hatla iletişime geçeceğim.'' Bu nedenle sen ya da sana yardım edecek aptal olmayan biri www.pgpi.org'a girip e-postana kripto programı yüklesin. Bunu hemen şimdi yapmanızı istiyorum. Bir de çocuk ve benim saklanabileceğimiz Millennium ve seninle bağlantısı olmayan güvenlikli bir yer bulmanızı istiyorum. Adresi bana kriptolu e-postayla bildirin.
Lisbeth, çocuğu korumak senin işin değil.
Polise güvenmiyorum.
Güvenebileceğin birilerini buluruz. Çocuk otistik, özel ihtiyaçları var. Onun sorumluluğunu üstlenemezsin. Hem de kurşun yarasıyla.
Böyle saçmalayacak mısın yoksa yardım edecek misin?
Elbette yardım edeceğim.
İyi, 5 dakika sonra Lisbeth'in kutusuna bak. Daha fazla bilgi ileteceğim. Sonra da her şeyi sil.
Lisbeth, beni dinle. Hastaneye gitmelisin. Tedavi olman gerek. Sesinden anlıyorum bunu.
Lisbeth telefonu kapattı. Durakta bekleyen Jakob'u çağırdı. Dizüstü bilgisayarını çıkardı. Cep telefonu aracılığıyla Mikael'in bilgisayarını hackledi. Kripto programının nasıl indirilip yükleneceğini yazdı. Jakob'a Moze Bake meydanına sürmesini söyledi. Evine gidecekti. Çok riskliydi. Ama başka bir çözüm yolu bulamamıştı. Şehir gittikçe daha sisli görünüyordu gözlerine.
Mikael Blomqvist sessizce küfretti kendi kendine. Svea Wagen'da dikiliyordu. Polisler olay yerine gelmiş, cesedin etrafını güvenlik çemberine almışlardı. Lisbeth'in ilk telefonundan sonra ateşli bir faaliyete girişmişti. Hemen bir taksiye atlayıp olay yerine giderken adamla çocuğun sokağa çıkmasını engellemek için elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğinden Birgitta Lindgren diye birine ulaşıp yöneticilerini uyarmasını söylemiş, merdiven sahanlığına fırlayan kadın meslektaşının başına aldığı bir kurşunla kapının önüne yığıldığını görmüştü. 10 dakika sonra olay yerine geldiğinde çok sarsılmış bir kadınla karşılaşmıştı Mikael. Ama yine de Albert Boniers yayın evine giden Ulrika Frenzen adında bir kadın birlikte yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermişlerdi. Bu nedenle daha telefonu çalmadan Lisbeth'in çocuğu kurtardığını, çocukla birlikte yoldan geçen bir arabaya bindiğini öğrenmişti Mikael. Anlatılanlardan çıkardığı kadarıyla direksiyondaki adam arabayı ateş edilene kadar yardımdan kaçınmıştı. Kaldırım ve caddedeki kan lekelerini de görmüştü Mikael. Telefon konuşmasından sonra bir parça rahatlasa da hala derin bir endişe içindeydi. Lisbeth'in sesi bitkindi. Buna rağmen inadı elden bırakmamıştı ve bu hiç şaşırtmamıştı Mikael'i. Yaralıydı ama yine de çocuğu kendi saklamak istiyordu. Geçmişi göz önüne alınırsa anlaşılmaz bir şey değildi bu. Sorun Mikael ile derginin böyle bir davranışın arkasında durup duramayacağıydı. Svea Wagen'da ne kadar cesur davranmış olursa olsun yaptığı şeyin adı hukuki açıdan çocuk kaçırmaydı. Bu konuda ona yardım edemezdi. Zaten daha şimdiden savcı ve basınla başı dertteydi. Ama söz konusu olan Lisbeth'ti. Üstelik ona söz vermişti. Elbette yardım edecekti. Belki eri kaçıldıracak, tanrı bilir daha neler olacaktı.
Derin bir nefes aldı ve telefonunu çıkardı. Daha numaraları tuşlamadan tanıdık bir ses duydu. Jan Bublanski'ydi bu. Kaldırımın kenarından aceleyle ona doğru geliyordu, bitkin görünüyordu. Hemen yanında Sonya Modig ile 50'li yaşlarda uzun atletik bir adam vardı. Lisbeth'in telefonda bahsettiği profesör olmalıydı bu adam.
''Çocuk nerede?'' dedi Bublanski soluk soluğaydı.
''Kuzeye doğru giden kırmızı bir Volvo'nun içinde biri kurtarmış.''
''Kim?''
''Bildiklerimi anlatacağım.'' dedi Mikhail. Aslına bakılırsa ne anlatması gerektiğini, ne anlatacağını bilemiyordu. Ama önce bir telefon konuşması yapmam gerek.
''Yok, yok, önce bizimle konuşacaksın. Polisi ülke çapında harekete geçireceğiz.''
''Oradaki kadınla konuş. Adı Ulrika Franzen. Benden daha çok şey biliyor. Olayı görmüş. Ayrıca saldırganı da tarif eder. Ben 10 dakika önce geldim.''
''Ya şu çocuğu kurtaran adam?''
''Adam değil, kadınmış. Ulrika Franzen onu da tarif ediyor. Şimdi bana müsaade edin.''
''Peki nasıl oluyor da böyle bir olay olacağını önceden bilebiliyorsun?'' diye tısladı Sonya Modig beklenmeyen bir öfkeyle.
''Silahlar patlamadan önce acil ihbar hattını aradığını söylediler.''
''Bir ihbar aldım.''
''Kimden?''
Mikhail derin bir nefes aldı, kararlı bir ifadeyle gözlerinin içine baktı Sonya'nın.
''Gazetelerde bugün yazılan bütün o boklara rağmen sizinle işbirliği yapmayı gerçekten istiyorum. Umarım bunu biliyorsunuzdur.''
''Sana her zaman güvendim Mikhail ama ilk defa ben de şüpheye düştüm.'' dedi Sonya.
''İyi, fikrinize saygı duyuyorum. Siz de benim size güvenmememe saygı duymalısınız. İçinizde ciddi bir çatlak var. Herhalde bunu fark etmişsinizdir değil mi? Yoksa bunlar olmazdı.''
Başıyla kaldırımda yatan Torkel'in cesedini işaret etti.
''Doğru, çok aşağılık bir durum.'' dedi Bublanski.
''Tamam, şimdi ben telefon açacağım.'' dedi Mikhail. Rahat konuşabilmek için biraz uzaklaştı. Ama telefon açmadı. Güvenlik işini artık çok ciddiye almak gerekirdi. Bublanski ile Modig'e hemen dergiye gitmesi gerektiğini söyledi. Ne zaman isterlerse ona ulaşabilirlerdi. Sonya daha sonra kendisinin de şaşıracağı bir davranışla Mikhail'in koluna yapıştı.
''Önce bu olayı nasıl haber aldığını anlatacaksın.'' dedi sert bir sesle.
''Ne yazık ki haber kaynağını koruma yasasını hatırlatmalıyım.'' dedi Mikhail acı bir gülümsemeyle.
Bir taksi çevirdi. Dergiye giderken derin düşüncelere dalmıştı. Bir süre önce Millennium karmaşık IT çözümleri için Tech Source adında bir danışmanlık şirketine başvurmuştu. Bir grup genç kadın hızlı ve etkili bir şekilde yazı işlerine yardım ediyordu ama onları bu işe bulaştırmak istemiyordu. IT konusundaki becerisine rağmen Crystal Malm'ı da bu işin dışında tutmak istiyordu. Aklında Andrei vardı, olaya bir şekilde dahil olmuştu zaten. Üstelik bilgisayarlar konusunda son derece becerikliydi, ona sormaya karar verdi Mikhail. Bir de kendi kendine söz verdi. Eğer dergiyi düze çıkartmayı başarırlarsa Andrei'yi kalıcı personel yaptırmak için çabalayacaktı. Erika'nın sabahı daha Svaya Wagen'da kurşun sesleri duyulmadan karabasan gibi başlamıştı. Mikhail'e karşı başlatılan kampanyaya bir ucundan TT'nin de katılmış olması çok canını sıkmıştı. Saklandıkları deliklerden başlarını çıkaran bütün o kıskanç ve habis ruhlar tweetlerle, e-postalarla, internetteki yorum siteleri aracılığıyla içlerindeki pislikleri kusmaya başlamışlardı. Bu defa Koro'ya ırkçılar güruhu da katılmıştı. Millennium ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının her türlüsüne karşı açıkça tavır aldığından intikam fırsatı yakaladıklarını düşünüyorlardı. En kötüsü de bu durumun yazı işleri çalışanlarının işlerini zorlaştırmasıydı. Dergiye bilgi verme konusunda gönülsüz davranmaya başlamıştı insanlar. Üstelik başsavcı Richard Ekström'ün yazı işlerine baskın yapmayı planladığı dedikoduları dolaşıyordu. Bu kadar ileri gidebileceklerini düşünmüyordu Erika Berger. Bir dergiye baskın yapmak çok ciddi bir şeydi. Kaynağın gizlenmesi yasasının vahşice çiğnenmesi anlamına gelirdi. Bir yandan da hukukçularla aklı başında insanların bile bazen aptalca davrandıklarını söyleyen Krister Malm'a hak veriyordu.
Mikael yazı işlerine geldiğinde bu işlerden yakalarını kurtarmak için açacakları karşı ateşi düşünüyordu Erika. Mikael'in kendisiyle konuşmadan önce Andrei Zander'in yanına gidip onu kendi odasına soktuğunu görünce şaşırdı. Bir süre sonra kendisi de odaya girdi. Andrei gergin bir dikkatle Mikael'i dinliyordu. Erika'nın kulağına PGP sözcüğü çalındı. IT güvenlik kursuna katıldığından beri ne demek olduğunu biliyordu bunun. Bir deftere notlar alan Andrei, Erika'nın yüzüne bile bakmadan hızla odadan çıkıp Mikael'in bilgisayarına gitti.
''Neler oluyor?'' dedi Erika.
Mikael olup biteni fısıldayarak anlattı. Duydukları Erika'yı sakinleştirmedi, hatta anlamakta epeyce zorlandı. Mikael birkaç defa tekrar etmek zorunda kaldı.
''Yani şimdi saklanabilecekleri bir yer bulmamı mı istiyorsunuz?'' dedi.
''Seni bu işe bulaştırdığım için üzgünüm Erika, ama senin tanıdığın kadar yazlık sahibi insan tanımıyorum.''
''Bilemiyorum Mikael, gerçekten bilemiyorum.''
''Onları ortada bırakamayız Erika. Lisbeth yaralı, çaresiz bir durum bu.
Yaralıysa hastaneye gitsin.
Reddediyor. Hayatı pahasına çocuğu korumak istiyor.
Böylece katili de koruyor.
Eh, biraz öyle.
Bu çok büyük bir sorumluluk Mikael, büyük bir risk. Eğer işler kötüye giderse dünya üzerimize gelir. Dergi mergi kalmaz. Şahit korumak bizim işimiz ya da bizim görevimiz değil. Polisin işi bu. Çocuğun çizeceği resimler teknik ve psikolojik açıdan işin uzmanları tarafından yorumlanmalı. Bu sorunu başka bir şekilde çözmeliyiz.
Öyle olmasına öyle de karşımızda Lisbeth Salander var.
Şu kızı hep böyle korumandan yoruldum artık.
Ben gerçekçi davranmaya çalışıyorum. Resmi makamlar August Balder'e ihanet ettiler. Ölümle yüz yüze getirdiler. Lisbeth'in buna ifrit olduğunu biliyorum.
Yani bu işe bulaşmalıyız diyorsun öyle mi?
Maalesef öyle. Çok öfkeli ve çaresiz. Gidebileceği bir yer yok.
Sandam'daki kulübene götür o zaman.
İşin içinde Lisbeth'in olduğu açığa çıkarsa aramızdaki bağdan dolayı bana ait her adrese baskın yapabilirler.
İyi o zaman.
Yani?
Bir şey bulacağım.
Bunu dediğine inanamıyordu Erika ama öyleydi işte. Mikael bir şey istediğinde karşı koyamıyordu. Onun da kendisi için aynı şeyi yapacağından emindi. Erika için her şeyi yapardı Mikael.
Harika Ricky. Neresi?
Erika düşünmeye çalıştı ama bir şey bulamadı. Beyni durmuş gibiydi. Aklına ne bir isim ne de bir yüz geliyordu. Sanki bir anda bütün ilişkilerini kaybetmiş gibiydi.
Biraz düşünmem gerek dedi.
Çabuk düşün. Adresi ve yol tarifini Andrei'ye ver. O ne yapacağını biliyor. Erika dışarıya çıkması gerektiğini hissetti. Merdivenlerden inip Götgatan'a çıktı. Medburger Platz'ına doğru yürürken kafasında bir sürü isim uçuşuyor, hiçbirinde karar kılamıyordu. Öyle sıradan bir şey değildi bu. Aklına gelen her isimde eksik bir şeyler buluyordu. Ayrıca insanları ne riske atmak ne de böylesi bir seçimle karşı karşıya bırakıp rahatsız etmek istiyordu. Belki de kendisi çok sık böyle bir duruma sokulduğundan kaçınıyordu bundan. Ama bir yandan da küçücük bir çocuğun hayatı söz konusuydu. Üstelik söz vermişti, bir şey bulmalıydı. Uzaklardan bir siren sesi geldi. Parka, metro istasyonuna ve tepedeki camiye baktı. Genç bir adam geçti önünden. Elindeki kağıtları gizler gibiydi. Birden aklına Gabrielle Grain geldi Erika'nın. Önce şaşırdı. Gabrielle yakın arkadaşı değildi. Üstelik yasanın tek bir satırını bile ihlal etmemesi gereken bir yerde çalışıyordu. Yok, aptalca bir fikirdi. Bu konuyu kafasında tartması bile mesleğini riske atmaya yeterdi. Ama yine de Erika'yı aklının bir köşesinde takılı kaldı bu fikir. Gabrielle yalnızca eşi benzeri bulunmaz, sorumluluk sahibi biri olduğundan değildi bunun nedeni. Onunla ilgili bir anı yoklamıştı hafızasını. Bir yaz günüydü. Gabriella'nın Ingaro'daki yazlığında bir kerevit partisine katılmışlardı. Sabaha karşı Gabriella ile birlikte taraçadaki hamak salıncağa oturmuş, ağaçların arasında parlayan suya bakıyorlardı. ''Eğer bir gün peşime sırtlanlar düşerse buraya gelmek isterim.'' demişti Erika. Kastettiği sırtlanların ne olduğunu bilmiyordu. Ama belli ki yorgundu, işten sıkılmıştı. Bu evde ona iyi gelen bir şeyler vardı. Küçük bir tepenin başında, ağaçların arasında, gözlerden uzak bir yerde. Gabriella'nın cevabını bir çeşit söz gibi almıştı.
Sırtlanlar saldırdığında kesinlikle buraya gelebilirsin, Erika demişti. İşte şimdi aklına bu gelmişti. Acaba arasa mıydı? Belki yalnızca bunu sormak bile yüzsüzlüktü. Yine de denemeye karar verdi. Telefonundaki kayıtlı isimleri gözden geçirdikten sonra tekrar dergiye döndü. Andrei'nin onun için ayarladığı şifreleri Red Phone App'tan Gabriella'yı aradı.
24. ayının sonu. Sayfa 301.